Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimle, saygılarımla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve selameti bizlerin, sizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in, bütün insanlığın üzerine olsun. Biz bu programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramı nasıl böyle dünyaya örnek olacak cömert insanlar haline, fedakar insanlar haline getirdiğini, onlara bu yönde nasıl bir terbiye, nasıl bir eğitim verdiğini sizlerle paylaşıyoruz. Bunun, bu terbiyenin, bu eğitimin en önemli şartının ve unsurunun bizzat cömertliğin zirvesi olan Peygamberimiz Aleyhisselam olduğunu ve sahabe-i kiramın Efendimiz Aleyhisselam'a bakarak, ondan görerek, onları kendine örnek alarak onun haliyle hallenmek suretiyle, onun ahlakıyla ahlaklanmak suretiyle, onun yaptığı şekilde yapmaya çalışmak suretiyle Efendimizin kişiliğini kendi kişiliklerine aktarmaya çalıştıklarını, adeta Efendimizin dokusundan kendilerine doku, kan, ilik naklettiklerini ve onunla aynileşmeye çalıştıklarını görüyoruz. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman onlara yapacakları infakları, fedakarlıkları da hatırlattığını, şöyle yapın, infak edin, verin, şu fedakarlıkta bulunun diyerek onları da buna yönlendirdiğini görüyoruz ve sahabe-i kiramın da Efendimizin bu mesajlarını yerinde doğru bir şekilde algılayıp, anlayıp tatbike çalıştıklarını da örneklerden çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bakıyoruz bir yine Tebük Seferi ile alakalı bir hadise de Ensar'dan Ebu Akil radıyallahu anh Tebük Seferi'ne gidecek orduya yardım için bir ölçek hurma getiriyor. Kendisi buna herkesten daha muhtaç olduğu halde, yani sahabe-i kiram fedakarlık yaparken, tabi bu örneklerde anlatıldığı şekliyle fedakarlık yaparken zaman zaman da isar noktasında kendisi ihtiyacı olduğu halde bile getirip verebiliyor. Bu Ebu Akir radıyallahu anh da bunlardan bir tanesi, bir ölçek hurmayı getiriyor ve Efendimiz Aleyhisselam'a "Ya Resulallah, iki ölçek hurma karşılığında bütün gece sırtımla şu su çektim. Bir ölçeğini evimin ihtiyacı için alıkoydum. Diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak için sana getirdim." Yani malının kazancının %50'sini getirip veriyor. Yani 100 lirası varsa 50 lirasını, 1000 lirası varsa 500 lirasını, 10 bin lirası varsa 5 bin lirasını getiriyor. Öyle bakmak lazım. Yani buradaki İki ölçek hurmanın bir ölçeğini getirip teslim etmeyi böyle denemek lazım. 1 milyonu varsa onun yarısını getiriyor diye düşünmek lazım. Çünkü o anda sahabenin kazandığı, elde ettiği mal, para veyahut da verebileceği şey bundan ibaret. Ve Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam o sahabenin bu infakı, bu fedakarlığı mukabilinde şöyle bir cevapta bulunuyor. Allah senin getirip verdiğini de alıkoyduğunu da bereketlendirsin. Ve getirilen hurmanın toplanan yardımlar içine dökülmesini emrediyor. Burada tabii çok önemli incelikler var Efendimiz Aleyhisselam'ın hem sözünde hem davranışında. O kadar ihtimam gösteriyor ki o sahabenin o fedakarlığına, o infakına o kadar değer veriyor ki, o kadar ihtimam gösteriyor ki alıyor, hem dua ediyor hem de onun onur etmek için getirmiş olduğu hurmayı orada biriken diğer hurmalar, diğer efendim mallar üzerine serpiştirilmesini, yani o sahabenin gönlündeki o infak heyecanının, ihlasın bereketinin diğerlerine de fayda sağlamasını, diğerlerini bereketlendirmesini istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine Efendimiz aleyhisselam sahabeyi infaka, yardıma, muhtaca yardıma, vermeye, diğer gamlığa, fedakarlığa alıştırma, yönlendirmeye, terbiye açısından benzetmeler yapıyor Resul Efendimiz aleyhisselam. Buyuruyor ki Allah yolunda infak edin, verin. Allah ancak kendisi Cenab-ı Hak temizdir, sonsuz derecede temizdir ve ancak temiz olanı ve helal olanı kabul eder. Dolayısıyla helal yoldan kazanınız ve helal kazancınızdan infak ediniz ve bu şekilde infak ettiğiniz zaman Allah kulundan o verdiği sadakayı, infakı kabul eder ve onu adeta en küçük bir sadakayı kocaman bir dağ oluncaya kadar bereketlendirip büyütür. Tıpkı bir kişinin tayını, yani atın yavrusunu alıp da büyütüp küçük bir yavruyu kocaman bir at haline getirmesi gibi Cenab-ı Hak kulun o iyiliğini, o infakını artırır buyuruyor ve bu şekilde teşvikte bulunuyor. Asıl saadette hayatlarını sırf İslam yoluna adayarak Allah'a ibadetten başka bir şey düşünmeyen bir grup, talebe grubu vardı. Tabi bunlar Ashab-ı Suffe olarak biliyoruz bunu. Çok Efendimizin değer verdiği ve bütün dünyayı irşad eden, bütün dünyaya Kur'an nurunu taşıyan, yayan üstazlar, muallimler, hocalar Efendimizin Ashab-ı Suffe'deki bu halka içerisinden yetişiyor. Ve tabi ayet-i kerimelerde bunlara da yine atıflar da var. Mesela Yüce Rabbimiz zekatlarımızı verirken, sadakalarımızı verirken daha çok kimleri tercih etmemiz lazım, edilmesi lazım sualine cevap niteliğinde Bakara suresinin 173. ayet-i kerimesinde şöyle bir beyanda bulunuyor. Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillahi la yestati'una darban fil ard. Yani bu zekatlar, sadakalar, yardımlar tabii muhtaç olan herkese verilebilir. Hatta zaman zaman efendim belki gayrimüslim insanlara bile onlardan yardımda bulunabilir. Ama bunlar içerisinde sevabı en çok olan, fazileti en çok olan grup lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah. Yani kendilerini Allah yoluna hasretmiş ve işleri güçleri Allah'ın dinini öğrenme, Allah'ın dinini yaşama, Allah'ın dinini yayma ve bununla meşgul olduklarından dolayı, yani ilimle, irfanla, edeple, talimle, terbiyeyle meşgul olduklarından dolayı la yestati'una darben fil ard, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapmaya, alıp satmaya vakitleri yok. Yani fırsatları yok, belki imkanları yok. Yani onunla uğraşacak halleri yok bu insanların. Çünkü bir insan hem ticaret yaparak hem ilimle meşgul olması, hem gezip tozarıp efendim diğer ciddi manada bir ilim tahsiline bulunması, bunlar kolay şeyler değil. Herkesin başaracağı şeyler değil. Bu bakımdan yani ilim tahsilinde olan insanların kendilerini Allah'ın dinine, Allah'ın dinini öğrenmeye vermeleri, bundan dolayı da ticarete falan zaman bulamazlarsa bunun da faziletli bir şey olduğunu ayet-i kerime beyan etmiş oluyor. Kötü bir şey değil bu tabi. Ve bir övgüye, methe layık bir durum. Bunlar diyor kendilerini Allah yoluna hapsettiği için, Allah'ın dinini yaşamak, öğrenmek, yaymak için sırf bu gayeyle, bu maksatla zamanların buna tahsis ettiklerinden dolayı la yestati'una darben fil ard, yeryüzüne dolaşmaya, ticaret yapmaya ve diğer işler için zaman bulamıyorlar, güçleri yetmiyor. Yahsebuhumul cahilu agniya min ta'affuf. Bunlar aslında mılları yok, paraları yok, mülkleri yok ama aynı zamanda iffetli insanlar, aynı zamanda izzeti nefis sahibi, onur sahibi, o ilmin irfanın kendilerine bahsettiği o efendim ahlaki olgunluğu koruyabilen, vakarı koruyabilen ve bu konuda ihtiyaçlarını bile başlarına arz etmeyen, muhtaç olduklarını bile hissettirmeyen bir gönül yapısına sahip bu kişiler. Ve bunu cahiller kendilerini zengin sanır. Halbuki onlar ihtiyaç içerisinde ama bunu belirtmiyorlar, açıktan söylemiyorlar diye efendim ayet-i kerimede onları övüyor. Buradaki ayet-i kerimenin indiği dönemdeki bu ayete uygun düşen, bu ayetin işaret ettiği kişiler, işte ashab-ı suffede olan insanların bir kısmı da buna dahil durumda. Hakikaten oradan gelen bilgiler, onunla alakalı okuduklarımız ashab-ı suffenin dışarıdan gelen, orada ilim tahsili eden, ticarette uğraşmayan, Efendimizin ibadet-i iyaşisiyle meşgul olduğu insanlar olduğunu ve bu bakımdan da efendim yani paraları pulları çok olmayan insanlar olduğunu anlayabiliyoruz bu ifadelerden. Ve geçimlerin temelinde vakit bulamadıklarını da anlıyoruz. Bu sebeple diğer Müslümanlar onlara hurma getirirlerdi. Yani evde fazla olan yiyeceklerden, içeceklerden bir miktar da o kişiye getirirler. Efendimiz Aleyhisselam da onlara ihtimam gösterirdi. Zaman zaman evine götürür. Zaman zaman sahabe-i kiramın evlerine taksim eder. Onları it'am-ı ta'am yani yedirmelerini isterdi. Onların yemeleri, içmeleri, ibadete, yaşe, giyinmeleri, her şeyle bizzat Efendimiz Aleyhisselam meşgul olduğunu görüyoruz. Yine sahabe de bunlara tavsiye ederdi, yardımcı olun derdi. Ve bir kısım Müslümanlar da bunlara hurmalar getirirlerdi. Mescide asarlardı veya onların bulunduğu yerlere koyarlardı. Onlar da oradan istifade ederlerdi. Fakat burada yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın çok infak noktasında o verenleri, infak edenleri terbiye ettiğini, onları daha güzelini yapmaya yönlendirdiğini görüyoruz. Onunla alakalı bir ayet-i kerimede geliyor. Bazı kimseler bir ara bozuk hurma getirmiş, ashab-ı suffede son derece acıkmış olmaları sebebiyle bu bozuk hurmaları yemek zorunda kalmışlardı. Bozuk derken yani şey değil, yani iyi değil. Hurmayı epey bizim ülkemizde bir hurma kültürü bayağı gelişmiş durumda. Hacca giden kardeşlerimiz, umreye giden kardeşlerimiz bizzat orada onlar yerinde görüyoruz. Hurma pazarlarını, hurma bahçelerini görüyoruz. Sonra oradan getirip ikram eden kardeşlerimiz oluyor. Onu da görüyoruz. Çok kaliteli hurmalar oluyor. Bazen kuru oluyor, bazen susuz oluyor, bazen böyle çok yemeyecek durumda olan hurmalar da olabiliyor. Dolayısıyla hepimiz de bir Medine bereketiyle, hac ve umre bereketiyle evlerimizde bir hurma kültürü, yüksek seviyeli bir hurma kültürü oluşmuş durumda. Dolayısıyla bu misalleri rahatlıkla anlayabiliyoruz. Orada bazen hurmalar böyle bakıyoruz, böyle kurumuş, küçülmüş, yenecek halleri yok. Hatta insanın dişini bile kırabilecek derecede sert de olabilir o bozuk hurmalar. Getirmiş evde yemeyince, başka birisine veremeyince götüreyim, hem sadakam olsun, oradaki garibanlar yesinler diye oraya böyle hem görüntüsü hem yenmesi hoş olmayan salkımların geldiğini, asıldığını Efendimiz Aleyhisselam görüyor. Tabii görünce de Efendimiz Aleyhisselam ikaz ediyor. Bakın diyor, siz diyor kendiniz yiyemeyeceğiniz şeyleri başkalarına yedirmeye kalkışmayın. Beğenmediğiniz şeyleri vermeye kalkışmayın. En azından onun orta seviyede olanlarından, peki çok iyi olmasa bile, çok kötü değil, orta seviyede ama yiyen insanın, gören insanın tiksinmeyeceği, iğrenmeyeceği, bu kadar da olmaz demeyeceği cinsten malların infak edilmesini Efendimiz onlara öğretiyor. Ve hatta bunun üzerine bir ayet-i kerime nazil oluyor. Ayet-i kerime Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ diye devam ediyor ayet-i kerime. Ey madenler, kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin, ürünlerin iyilerinden Allah için infak edin. Burada min tayyibat derken, yani orada verilecek elbiseden olsun, yiyecek şeylerden olsun, yani diğer nakit olabilir veya efendim diğer mal cinsine olabilir, verilecek özellikle mal cinsinden verilecek şeylerin güzel olacağı olması, kullanılabilir olması, alan kişinin ya bu kadar da olmaz ki demeyeceği seviyede olması, ayet-i kerim bunu bize emrediyor. Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden, tayyibatından Allah için infak edin. Size verildiği takdirde gözünüzü yummadan alamayacağınız, size verildiği takdirde gözünüzü yummadan alamayacağınız basit ve değersiz şeyleri hayır niyetiyle, iyilik niyetiyle vermeye kalkışmayın. Allah'ın müstahni ve övülmeye layık olduğunu bilin. Bakınız kıymetli kardeşlerim, şu an siz değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'da Üsve-i Hasene programında bendeniz Ömer Çelik'le birliktesiniz. Bendeniz sizinle beraberim ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramı hem örnek davranışlarıyla, hem güzel sözleriyle, hem tatlı tatlı uyarılarıyla, ikazlarıyla nasıl onlara insanın kamil olmanın yollarını gösterdiği, ahlak hamide sahibi olmayı onlara talim ettiği, terbiye ettiğini birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii hem ayet-i kerimeler, hem Efendimizin beyanları, hem Efendimizin uygulamaları, onlar bir bütün halinde İslam'ın hedefi olan temiz, olgun, ahlak hamide sahibi, nezih, tertemiz, güzel insanlar yetiştirme, üretme, onu gerçekleştirdiğini birlikte efendim burada görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler bize belli bir ufuk gösteriyor, bir yol gösteriyor. Hem infak ehli olacağız, emin veren insan olacağız, hem de böyle elimize geçirdiğimiz her şeyi böyle yırtık, pırtık, çürümüş, çürük çarık her şeyi nasıl olsa onlar garibanlardır, alırlar ederler diye düşünmememiz gerektiğini, empati yapmamız gerektiğini, yani bizim yerimizde onlar olabilir, onların yerinde biz olabiliriz. Ya işte Suriyeliler değil mi? Onlar garibanlar. Şu efendim mülteci değil mi? Onlar garibanlar. Şu sokakta kalanlar değil mi? Garibanlar. Ne versen gider. Zaten efendim perişan durumdalar. Dolayısıyla evimizdeki böyle çürümüş, çürükçek ne varsa hepsini dolduralım, verelim gitsin. Veya elbiselerimizden, eşyalarımızdan kırık, dökük, yırtık ne varsa dolduralım gitsin tarzında bir düşünce Müslümanca bir düşünce değildir. Yani Allah'a, peygambere hoş gelecek bir düşünce değil. Elimizdeki şeyler eski olabilir. Onlar efendim durumları daha farklı olabilir ama onları da verirken olabildiği kadar güzel bir yolla, bir elbise vereceksek döküğünü, eksiğini, söküğünü dikmek suretiyle, yiyecek bir şey vereceksek onlara da güzel efendim yine hoşa gidecek bir sunum içerisinde onların verilmesini ayet-i kerime bizden istemiş oluyor. Sahabeyi de bu şekilde terbiye etmiş oluyor. Bu bakımdan kıymetli dinleyenlerimiz, insanların Allah yolunda harcama yaparken içinde bulundukları haleti ruhiye ve kalplerinde çıktıkları niyet çok mühimdir. Kendi ihtiyaç ve arzuları için malının en güzel yerinden, en kaliteli cinsinden bol bol kullanırken Allah için verdiği yere kıymetsiz ve sevmediği taraflarından zorla veren kimse Allah katındaki kıymet ve değerinin ne kadar az olduğunu bizzat kendisi ortaya koymuş oluyor. Onun için büyük bir söz vardır, kelam-ı kibar vardır. Der ki eğer sen kendinin Allah nezdinde, Allah yanında değerini öğrenmek istiyorsan, sen Allah'ın senin nezdinde, senin gönlünde nerede olduğuna bak. Yaptığın amellerde Cenab-ı Hakk'ın rızasını ne kadar kastediyorsun? Ne kadar sen Allah, kalbinde Allah sevgisi var, Allah korkusu var, takva duyguları var. Ne kadar sen Rabbine, Allah'a kalbinde değer veriyorsun. Duygularınla, sevginle, hürmetinle, saygınla, korkunla ilahire. Bütün hissiyatımızla, duygularımızla sen Allah'a ne kadar değer veriyorsan, Allah'ı kalbinde nereye koyuyorsan, nereye oturtuyorsan, senin de Allah katındaki değerin o kadardır. Bu güzel bir ölçü. Aslında hepimiz için gerçekten bir mihenk olabilecek, bir önemli, şaşmaz bir ölçü olabilecek bir ifade bu ifade. Dolayısıyla hem infaklarımızda, hem namazlarımızda, zikrimizde, bütün ilişkilerimizde tabii ki her tarafta bizim yanımızda olan, bize bizden daha yakın olan, şah damdan daha yakın olan ve bir rakip olan, her an bizi gözetleyen, hafiz olan, her an bizi koruyan, semi olan, bizim konuştuklarımızı işiten, dinleyen, basir olan, yani bütün yaptıklarımızı gören, habir olan, yani her şeyimizden yaratan varlık olarak, Rab olarak haberdar olan, bütün esma ve sıfatıyla her an tecelli halinde olan bir Allah'ın huzurunda bir kulluk imtihanı veriyoruz. Dolayısıyla da burada biz istiyoruz ki biz Allah'ın en sevgili kulu olalım. İstiyoruz ki yarın mahşer günü mukarrabun içerisinde en ön safta cennete gidenlerden olalım. İstiyoruz ki Peygamber Efendimizin övdüğü, bu benim ümmetimden çok güzel bir Müslüman, mümin diye övülen bir insan olmak istiyor. İstiyoruz ki Cenab-ı Hak bizi hesapsız kitapsız cennetine götürsün. Bu talepler, istekler çok güzel ama bunların gerçekleşmesi için de yaptığımız amellerde, sergilediğimiz kulluk faaliyetlerinde Allah'ın rızası, Allah'ın ortaya koyduğu değerler, prensipler, onlara ne kadar itina gösteriyoruz. Bunu hepimizin hesaba katmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz kulluğumuzda, işimizde, gücümüzde, amellerimizde, infakımızda Cenab-ı Hakk'ın rızasını ne kadar dikkate alırsak Yüce Rabbimizin de bizi o kadar dikkate alacağını da anlamış oluyoruz. Bu hususla ilgili kıymetli dinleyenlerimiz, yani biz Cenab-ı Hakk'a ne kadar değer verirsek o da bize o kadar değer verir. Biz Cenab-ı Hakk'ı ne kadar seversek o da bizi daha fazlasıyla sever. Böyle bir Allah ile kul arasında bir Rab kul abd münasebeti söz konusudur ve hiçbir zaman inkıta uğramayan bir münasebettir bu. Dolayısıyla bunu örneklendirme açısından Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle bir olay anlatıyor. Fakirin biri bir şahıstan kendisine Allah rızası için sadaka vermesini istedi. O da içinde küçüklü büyüklü gümüş paralar bulunan bir kese çıkardı ve eliyle bozuk para aramaya başladı. Bu sufi fakir onu izliyordu. Sonra bana döndü ve sadaka verecek olan, demek ki bu olaya İbn Arabi Hazretleri şahit olmuş. Üçüncü bir şahıs İbn Arabi. İki kişi arasında olay geçiyor ama İbn Arabi de orada olayı takip eden kişi. O diyor fakir diyor, sufi fakir diyor bana döndü ve şöyle dedi. Sadaka verecek olan bu adamın ne aradığını biliyor musun? Ben hayır dedim. Bilmiyorum. Bunun üzerine bu kişi Allah katındaki mertebesini arıyor. Çünkü Allah rızası için verecek verdiği bu parayı, yapacağı bu iyiliği Allah rızası için yapacak, verecek. Büyük bir para görünce vazgeçiyor ve hal diliyle Allah'ın indinde bu kadar değerim olamaz diyor. O küçük bir para buluncaya kadar aramaya devam edecek dedi. Çünkü eline cüzdanını açmış, kesesini açmış. Diyelim ki 200 TL geliyor. Diyor bunu ben fakire veremem. 100 geliyor, bunu da veremem. 50 geliyor, veremem. İşte bakıyor orada 1 lira onu aramaya çalışıyor. 50 kuruş onu aramaya falan çalışıyor. Dolayısıyla bu diyor, kendi diyor, Allah katındaki diyor değerini arıyor. Adam küçük bir para bulup verdiğinde fakir ona, Allah'ın indinde senin kıymetin işte bu para kadardır. Çünkü sen bunu verdiğin benim için vermiyorsun. Sen bunu Allah rızası için veriyor. Demek ki senin Allah katında değerinde verdiğin bu para kadar olacaktır. Dolayısıyla bu misal tabii ki güzel misaller bunlar. Kısa, özlü, mesajı net ulaştıran, bize mesajı ulaştıran misaller. Bu çerçevede iyiliklerimizi, infaklarımızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Bazen alimlerimiz şu ifadeyi kullanıyorlar. Ne kadar nefsimize, ne kadar Allah'a veriyoruz. Ne kadar kendi şahsi ihtiyaçlarımıza, bunun diyelim ki ihtiyaç olanı var, olmayanı var, israfa gireni var, lüks olanı var, ilahirihi ne kadar kendimize, ne kadar Allah için harcıyoruz diye bunu soruyorlar bize ve kendi sormamızı istiyorlar. Bir şeyin Allah için olması demek, Allah'ın rızası istikametinde onun verilmesi demektir. Dolayısıyla burada hesabımızı ona göre yaparak Allah'ın katındaki değerimizi artırmak üzere amellerimizi de ona göre yapmamız gerekiyor. İslam'ı özümseyip hayatına tatbik eden kimseler en yoksulundan en zengin hükümdarına kadar infakın ehemmiyetini ve büyük faydalarını kavrayıp bu güzel ibadeti canla başla ifa etmişlerdir. Allah yolunda verecek bir parça eşyayı zor bulanlar olduğu gibi bütün dünya nimetleri elinin altında olan kimseler de bulunmuştur. Bunlardan biri de 27. Osmanlı Padişahı 1. Mahmud, mühür kazıyıp el altından sattırarak kazandığı parayı yoksullara sadaka olarak dağıtırdı. Böylece el emeği ve alın teriyle kazandığı temiz ve helal malından halisane bir şekilde tasarrufta bulunmak isterdi. Bunlar da yine ecdadımızdan, Osmanlı padişahlarından infakla alakalı güzel misaller. Yani ben padişahım, şöyle şöyle yaparım demiyor. Cenab-ı Hakk'ın emri doğrultusunda kendi el emeğiyle kazanıp ondan infak etmenin mutluluğunu ve sevabını elde etmek üzere iş yapıyor, iş yaptırıyor, onu efendim sattırıyor, para kazanıyor ve onu da fakir fukaraya sadaka olarak verip onun sevabını elde etmeye gayret gösteriyor. Böyle nice güzel insanlar var. Sahabe-i kiram bunun tabi başında geliyor. Efendimiz'den sonra başında geliyor. Peygamber Efendimiz'in zevceyi mutahhara dediğimiz annelerimiz her biri böyleydi. Zeynep validemiz evinde bir atölyesi vardı. Orada el emeğiyle dokur eder, onları satar, onlarla infak ederdi. Diğer bütün sahabe de bu şekildeydi. Bütün bu örneklere baktığımız zaman bunun altını yatan bir gerçeğin olduğunu görüyoruz muhterem dinleyenlerimiz. O gerçekte şu, Kur'an-ı Kerim'in ısrarla vurguladığı Allah'a imandan sonra esas üzerine durmuş olduğu bir iman esası var. O da وَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ. Onun için hem ayet-i kerimelerde hem Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinde bir şeyin gerekliliği, bir şeyin yapılmasının lüzumu, bir şeyden sakınılmasının lüzumu söz konusu edildiği zaman hep şart olarak bu iki şartın getirildiğini görüyoruz. O da nedir? مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. Kim Allah'a iman ediyor ve ahirete iman ediyorsa. Veya اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. Eğer siz Allah'a ve ahiret günü iman ediyorsanız bunu böyle yapmalısınız. Ya bundan sakınmalısınız gibi hep bu iki şartın, özellikle iki şartın getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu ahlaki faziletlerin sadakada, infakta olduğu gibi diğer bütün güzelliklerin bir insanda kökleşmesi, bir ahlak haline gelmesi ve insanın bunları yüksünmeden kolayca yapabilmesi için gönüllerde Allah'a imanla beraber ahirete imanında kökleşmesi zarureti ortaya çıkıyor. Çünkü nedir? İnsan yaptığı şeyin hayırlı olduğunu inandığı takdirde yapar. Yaptığı işin gerçekten kendisine fayda vereceğine inandığı zaman onu yapar ve kesinlikle bundan geri durmaz. Dünya işlerinde böyledir. Dünya ticaretinde bir insan şu kadar verip karşılığında iki katını, üç katı alacağını kesin bildiği zaman ne yapar? Onu vermekten çekinmez. Bir çiftçi baharda diyelim ki çok büyük arazileri varsa, böyle 10 dönüm, 100 dönüm ya 1000 dönüm arazisi varsa oraya çuvallar dolusu buğdayı saçmaktan hiç çekinmez. Niye çekinmez? Şuna inandığı için. Der ki ben buraya işte 10 çuval buğday ekersem, tohum olarak saçarsam Allah'ın izniyle işte 50 çuval, 100 çuval daha fazla efendim geri gelir hasat mevsiminde. Buna inandığı için o çuvalları böyle avuçlar ve buğday efendim toprak üzerine saçar. Bu işi bilmeyen bir insan görecek olsa o çiftçiyi akılsızlık da suçlar onu. Der ki ya bu adam ne yapıyor? Kuru bir araziye, boş bir tarlaya tohumları saçıyor ve buğdayını heba ediyor diye düşünebilir. Ama işi bilen insan, yani onun neticesinde ne elde edeceğini bilen insan ne yapar? Hiç çekinmeden o tohumları saçar ve neticede mahsulünü alır. Aynı şekilde bu dünyada yapmış olduğumuz amellerde, infaklarda, diğer hayır hasenat, bütün güzel işlerde adeta bahar mevsiminde toprağa tohum saçan bir insanın yaptığı gibi, biz insan bunun neticesini alacağına tam inandığı takdirde, bu konuda şüphesi olmadığı takdirde bunları rahatlıkla yapacak, yüksünmeyecek ve çok da infak yeri fedakar bir kul haline gelecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle infakla alakalı konunun da son bahsiydi. Sahabe-i kiramı infak noktasında terbiyesini ele almış olduk. Bunun bir kısım örneklerini sizlerle paylaşmış olduk. Ve bu nebevi terbiye sonucunda Efendimizin hem haliyle hem de kâli sözleriyle yapmış olduğu bir terbiye sonucunda sahabe-i kiramın her birinin gerçekten örnek olabilecek seviyede cömert insanlar olduğu anlaşılmış oluyor. Ve sahabe aynı zamanda cömertliği de ün yapmış bir nesil olarak da karşımızda duruyor. Bunun çok açık misalleri var. Ebubekir Efendimiz bunun en büyük misali, Hazreti Osman Efendimiz en büyük misali, Abdurrahman bin Avf en büyük misali. Fakir sahabeye varıncaya kadar onlar bile cömertliğin, infakın en büyük misallerini sergilemiş oluyorlar. Hatta bütün varlıklarını Allah ve Resulullah yoluna verebilecek bir fedakarlık seviyesine bunlar ulaşmış oluyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'in de üzerine çokça durmuş olduğu 250 ayetten fazla yerde hep infakı, zekatı vermeyi emreden, öngören ayet-i kerimeler de var. Bu çerçevede inşallah her birimiz İslam Müslümanlığa uygun tarzda cömert, sakî, infak ehli, hatta zaman zaman isar mertebesini, makamını zorlayan zengin gönüllü, gani gönüllü insanlar oluruz biznillahü teâlâ inşallah. Programımızın sonuna gelmişken ben tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.